Allah'tan başka neye sırtını dayarsan daya, hepsi yıkılır. İster mevki makam sahiplerine sırtını daya, ister mala mülke sırtını daya, ister baban padişah olsun ona sırtını daya, hepsi yıkılır. Yıkılmayacak olan sadece Allah'tır. Malına, mülküne sırtını dayayanlara sesleniyor, onu götürür. Elinizden alır, ona göre diyor. Ona güvenmeyin. Güvenecek yeri bilin. Tevekkül edeceğiniz Allah'tır.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve razaqtana ve hadaytana ve kafaytana ve allamtana ve farrajta anna. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمر إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Kehf suresinde Allah Azze ve Celle iki arkadaşın kıssasını anlatmış idi. Bunlardan birincisi zengin, ikincisi fakirdi. Zengin olan şımardıkça şımarmış ve arkadaşını küçük görmeye başlamış. Allah Azze ve Celle'nin adaletini de anlamamış, ahireti de inkar etmiş. Mutlaka adaletin gerçekleşeceğini anlamak istememiş olan birisiydi. Allah ona iki tane üzüm bağı vermiş. Etrafı hurma ağaçlarıyla çevrili, aralarında ekin tarlaları olan büyük bir arazi vermiş. O bu malın mülkün dünya nimetlerinin imtihan için olduğunu unutmuş ve kendini marifeti zannetmeye başlamış. Bu bahçenin yok olacağını zannetmiyorum diye düşünmeye başlamış. Ve eğer kıyamet koparsa, tekrar diriliş gerçekleşirse, Rabbim bana mutlaka daha da güzelini verir diye inanmaya başlamıştı. Demek ki Allah inkar etmiyordu. Ama ahireti inkar ediyordu. Ahireti de inkar ederken aslında çok kesin bir dille de konuşmuyordu. Demek ki bir ihtimal veriyordu. Ahiretin olabileceğine bir ihtimal veriyordu. Demek ki bu iman sayılmamaktadır. Allah'a iman etmiş olsa da, ahiretin olabileceğine ihtimal verse de, kesin olarak kabul etmedikçe, tasdik etmedikçe bu kişi Müslüman sayılmayacaktır. En küçük bir şüphe küfürdür. İman esaslarından farz olduğunda, haram olduğunda icma gerçekleşmiş olan meselelerden en küçük bir şüphe insanı küfre götürür. Onun için bu kişi küfre girmiş idi ve arkadaşı da yazıklar olsun sana, Allah'ı inkar mı ettin, küfür mü ettin diyordu. Demek ki Allah katında bu kimse Allah'ı kabul etmekle Müslüman sayılmamaktadır. Ahireti inkar ettiği için, ahiretin olmayabileceğine ihtimal verdiği için, olabileceğine ihtimal verse bile yine de küfür içerisindedir. Ve Allah Azze ve Celle bize bu kıssayı anlatarak, mala mülke kıymet verenleri, onların akli seviyelerini ortaya koymaktadır. Eğer akıllı olsaydılar, mala mülke kıymet vermezlerdi. Dünya nimetlerine değil, dünya hayatına kıymet verirlerdi. Onlar ise dünya nimetlerine kıymet verdiler ve dünya nimetlerini eline geçirince şımardıkça şımardılar. Allah Azze ve Celle kibirlilerin hasmıdır. Böylelerinin cezası çok uzun zaman sonraya bırakılmaz. Bunların cezalarında acele edilir. O böyle konuşunca bir afat geldi ve onun bağını, bahçesini tarumar etti. İşte o zaman anladı ki şirk bu dünyasını böyle berbat etti. Kim bilir ahiretini nasıl berbat edecek? Keşke dedi Rabbime ortak koşmasaydım. Aleni bir şekilde Allah'a ortak koşuyor muydu bilemiyoruz. Ama onun bu ifadesinden Allah'a ortak koştuğunu anlıyoruz. En azından belki gökteki yıldızı, yerdeki bir putu Allah'a ortak koşmamış olsa bile, en azından dünya nimetlerini çok büyütmüş ve Allah katında kıymetsiz olan şeye kıymet vermiş, Allah katında kıymetli olana kıymet vermemiş, yeni bir değer ölçüsü adeta ortaya koymuş ve bu da elbette şirktir. Allah'ın koymuş olduğu ölçüleri kaldırıp yerine ölçü koymaya kalkışmak, elbette o da Allah gibi hükmetmeye kalkışmak olduğu için o da bir çeşit şirktir. Ve ondan dolayı da bu kişi böyle söylüyordu. Keşke Rabbime ortak koşmasaydım. Keşke Allah Azze ve Celle katında kıymetli olana kıymet verseydim. Kıymet verilmeyenlere de kıymet vermeseydim. Keşke kendi kafama göre bir takım ölçüler ortaya koymasaydım. Keşke Rabbime şirk koşmasaydım dedi. Hatırlarsanız Kalem suresinde de benzeri bir kıssa yer alır. Orada kardeşler vardır. O kardeşler babalarından kalmış olan malı mülkü yemektedirler, içmektedirler ama fakir fukaraya vermek istememektedirler. Bahçeleri verdikçe vermiştir. Çok güzel bir bahçe. Birbirlerine sesleniyorlardı. Sabahleyin erkenden çıkalım, sabahleyin geç kalmayalım dediler. Erkenden gidelim ve hiçbir fakir de karşımıza çıkmasın bugün. Hiçbir fakire vermeye niyetleri yoktu. Zekatlarını vermeye niyetleri yoktu. Bütün malın, mülkün kendilerinin olduğunu düşünüyorlardı. Fakirlere vermeyecekler, hepsini kendileri yiyecekler. Ve Allah Azze ve Celle onların da bahçesini simsiyah ediverdi. Bir taif etrafında dönüverdi. Bir afat bahçenin etrafında dönüverdi. Ve bahçe simsiyah kesiliverdi. Onlar sabahleyin gittikleri zaman bahçelerini simsiyah gördüklerinde şaşırmışlardı. Herhalde yanlış geldik dediler. Dün bizim bahçemiz yemyeşildi. Bu bizim bahçemiz olmasa gerek. Acaba yolu mu şaşırdık? Sonra anladılar ki hayır. Hayatlarının yollarını şaşırmışlardı. Bahçelerinin yolunu değil. Aslında onlar hayatın yolunu şaşırmışlardı. Sırat-ı müstakimi şaşırmışlardı. Aslında onlar yoldan çıkmışlardı. Allah'ın kendilerine vermiş olduğu nimetten insanları istifade ettirmek istememişlerdi. Bu yoldan çıkmaktı. Sırat-ı müstakimi terk etmekti. Onlar kendilerince yollarını şaşırdıklarını düşündüler. Böyle bir afatın gelebileceğini düşünmüyorlardı. Halbuki bir afat gelmişti. Sonra anladılar, yol şaşırılmış değildi. Bu bahçe de onların bahçesiydi. Fakat Allah'ın azabı gelmişti. Keşke dediler böyle yapmasaydık. Keşke fakir fukaranın hakkını yemeyi düşünmeseydik. Umarız ki Rabbimiz bize bundan daha güzelini verir dediler. Allah Azze ve Celle'den daha güzelini istediler. Allah Azze ve Celle onlara daha güzelini verdi mi bilmiyoruz. Fakat onlar cezalarını çekmiş oldular. Bütün malları, mülkleri, bahçeleri yerle bir olmuştu. Orada zekatını vermek istemeyen ama Müslüman olan kimseler, kardeşlerden bahsedilmişti. Burada da ele almış olduğumuz kıssada da biri Müslüman, biri kafir olan iki arkadaştan bahsedilmektedir. Sonuç itibariyle her ikisinin de bahçesi yerle bir olmuştur. Demek ki Müslüman da olsa, kafir de olsa böyle bir suç işlediği zaman Allah Azze ve Celle cezasını vermekte ve malının mülkünü elinden almaktadır. Demek ki malı mülkü olanlar, bunun kendi ellerinde ebediyen kalacağını zannedenler, hiç bitmeyeceğini, hiç afatın gelmeyeceğini düşünenler ne kadar aldanmaktadırlar ve dünya onları ne kadar ileri derecede sapıklığa götürmektedir. Halbuki dünya hayatında da nice bahçelerin yok olduğunu görüyorlar. Nice zenginlerin fakir düştüğünü görüyorlar. Fakat yine de hiçbirinden ders almıyorlar. Ve dünyada ebedi kalacaklarmış gibi davranmaya, konuşmaya devam ediyorlar. Her sene kışın geldiğini, bahçelerin kupkuru olduğunu görüyorlar. Nice zenginlerin fakir düştüğünü görüyorlar. Nice makam sahiplerinin yerle bir olduğunu görüyorlar. Saltanatlarını kaybettiklerini görüyorlar. Ama hiçbirinden ders almıyorlar. Ve sanki bu olan onlara olmuştur, kendilerine olmayacaktır gibi düşünüyorlar. Hep başkalarının başına gelecek, kendi başına gelmez gibi düşünüyorlar. Allah Azze ve Celle herkesin Müslüman da olsa böyle bir olayla karşılaşabileceğini ifade ediyor. Dünyayı koymamız gereken yere koymalıyız. İslam, dünya nimetlerine önem vermeyin buyuruyor. Dünya nimetlerini değil, dünya hayatını önemsemelisiniz. Dünya nimetlerine bugüne kadar sahip olmuş olan niceleri ondan bir fayda görmediler. Allah Azze ve Celle katında dünya nimetlerinin bir kıymeti olsaydı kafirlere verir miydi? Zalimlere, fasıklara verir miydi? Demek ki Allah katında bu dünya nimetlerinin kıymeti yok. Allah'ın kıymet vermediğine kıymet veremezsiniz. Müslüman olan insan Allah katında hiçbir değeri olmayan şeylere kıymet veremez. Allah katında bu dünya makamlarının kıymeti yok. Allah katında bu dünya malının, mülkünün kıymeti yok. Müslümanım diyenler, Rabbim Allah diyenler Allah'ın kıymet vermediğine kıymet vermemelidirler. Allah neye kıymet veriyorsa ona kıymet vereceksiniz. Allah katında takva kıymetlidir, takva sahibi olmaya çalışacağız. Allah katında ilim kıymetlidir, ilim sahibi olmaya çalışacağız. Allah katında ne kıymetliyse ona kıymet vereceğiz. Allah katında Allah'ın vermiş olduğu vazife kıymetlidir. Allah'ın davası adına yapmış olduğunuz vazife, onun davası uğrunda çektiğiniz çilenin kıymeti vardır. Bu dünyada size verilmiş olan makamların kıymeti yoktur. O halde onlara kıymet vermeyeceksiniz. Allah'ın kıymet vermediğin şeylere kıymet vermek, yeni bir değer ölçüsü ortaya koymak manasına gelir. Halbuki hiç kimsenin Allah'ın dünyasında yeni bir takım değer ölçüleri ortaya koyma hakkı yoktur. Allah Azze ve Celle böyle değer ölçüler vaz edenlerin sonlarının ne olduğunu bize anlatıyor. Dünyayı koyması gereken yere koyamayanların, sırtını dünyaya dayamış olanların sonlarının ne olduğunu bize anlatıyor. Bu kıssalar meselenin iyice anlaşılabilmesi için bize anlatılıyor. Teorik bir biçimde, felsefi bir üslup ile yalnızca entelektüellerin anlayabileceği bir şekilde anlatılmıyor. Allah Azze ve Celle çobanın dahi anlayabileceği bir şekilde misal veriyor. Tarih misallerle dolu. Kur'an tarih kitabı değil elbette. Allah'ın muradı bize tarihi bir olayı anlatmak olamaz. Buna benzer şeylerin tarihte olduğunu herkes bilmektedir. Kur'an tarih kitabı değildir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin burada bu kıssayı bize anlatmaktaki maksadı, yeryüzünde mala mülke kıymet verenlerin kıymet vermemesini sağlamak. Mala mülke güvenip de başkalarını küçük görenlerin, kendini bir şey zannetmeye başlayanların kendini bir şey zannetmemesini ve her an o malı mülkü kaybedebileceğini anlamasını sağlamak. İnsan böyle bakarsa meseleye şımarır mı? Bu dünya nimetlerine kıymet vermeyecek olursa, Kur'an'ın kazandırdığı o bakış açısını kazanırsa, o zaman o dünya nimetlerini eline geçirmiş olsa, dünyanın en büyük zengini olsa, yeryüzünde kral olmuş olsa bile bunlara önem verir mi? Kur'an'ın kazandırdığı bakış açısı insanı yükseltir. Manevi şeylere kıymet vermeyi öğretir. Maddi konulara kıymet vermemeyi öğretir. Bu insanın yükseltilmesidir, yüceltilmesidir. Maddeye kıymet veren insan insanlıktan çıkmıştır. İnsan şerefli bir varlıktır. Maddeye ilk defa kıymet veren şeytan idi. İnsanın maddesiyle kendi maddesini kıyaslamaya kalkmıştı. Ben ateşten, insan topraktan diyordu. Maddeye önem veriyordu. İlk materyalist oydu. Allah Azze ve Celle onu cennetinden kovmadı mı? Ebediyen cehennemlik olmadı mı? Materyalizm insanı bu kadar aşağılık bir hale getiriyor. Maddeye kıymet verip manaya kıymet vermemek, insanın kendi değerini düşürmesidir. Çamura kıymet verip, insanın ruhuna kıymet vermemesidir. Halbuki ruh olmadan o çamur ne ifade eder? İnsanı insan yapan ruhu değil midir? İnsanı insan yapan maddesi midir? Madde her şeyde var. Ağaçlar da topraktan çıkıyor insan gibi. Her şey topraktan, sudan.
Eğer ona bakacak olursak o zaman bizim diğer varlıklardan bir farkımız yoktur. Halbuki insan diğer varlıklardan üstündür. Üstün olmasının sebebi onun manevi yönüdür. Onun ruhudur. Allah Azze ve Celle kendi ruhundan insana üflemiştir. Ondan dolayı insan üstündür. İnsan kendisini üstün yapan o noktayı görmez hale gelirse, önemsiz şeylere önem vermeye başlarsa, bu kendisini alçaltması olacaktır. Maddenin karşısında iki büklüm olacaktır böyle bir insan. Hatırlayın, bundan önceki ayetlerde Allah Azze ve Celle maddeye kıymet veren insanlardan bahsetmiş idi. Maddeye kıymet verip manaya kıymet vermeyen, işte onlardan bahsettikten sonra Peygamberimize gelip de "Ey Muhammed, sen bize ayrı bir ortamda konuşmalısın" diyenler vardı, hatırlayın. Onlar gelip de ayrı bir ortamda kendilerine konuşulmasını istiyorlardı. "Biz zengin insanlarız" diyorlardı. "Sen bize toplumun içinde konuşmak istiyorsun. Halbuki bizimle özel bir yerde konuşmalısın" diyorlardı. Allah Azze ve Celle nasıl ki onların bu tekliflerini reddetti, özel bir ortam onlara vermedi, onlara bunu layık görmedi. Maddeyi, çünkü Allah maddeye kıymet vermiyordu. Eğer o zenginlere kıymet verecek olsa maddeye kıymet vermiş olur. Ondan dolayı bu caiz görülmemektedir. Orada nasıl ki o müşriklerin teklifleri reddedilmişti, maddeye kıymet verilmeyeceği dünyaya ilan edilmişti. Ondan sonra bu kıssaya geçilmişti. Bu kıssada da Allah Azze ve Celle işte o maddenin sonunun ne olduğunu göstermişti. O madde sahipleri var ya, "Ey Resulüm, senden özel randevu isteyenler var ya, toplumun içinde bizimle konuşamazsın, bizimle ayrı bir yerde konuşman gerekir" diyenler var ya, işte sen onlara bu kıssayı hatırlat. Niceleri bugüne kadar böyle oldu, onlar da bir kısmına şahittirler. Kendi bulundukları toplumda da mutlaka benzeri şeyler ya gördüler ya duydular. Geçmişten bir takım insanların, zenginlerin sonlarının ne olduğunu, mallarının, mülklerinin ellerinden alındığını duydular veya gördüler. Sen onlara bu kıssayı hatırlat ey Resulüm. Bizimle insanların içinde konuşma diyen o adamlara bu zengin adamın kıssasını hatırlat. Allah nasıl onun malını, mülkünü yere geçirdiyse, onun bahçesini simsiyah hale getirdiyse, o zenginlerin de, o sana böyle tekliflerde bulunanların da malını, mülkünü onların başına geçirir. Allah için bu zor değildir. Kainatı yaratan için bu zor olabilir mi? Onlara o güzel bahçeleri yaratıp veren için o bahçeleri yok etmek zor olabilir mi? Yapmak zordur, tarumar etmek kolaydır. Ey Resulüm, sen onlara bu kıssalarla öğüt ver. Siz malınızla, mülkünüzle özel bir imtiyaz istiyorsunuz. Siz insanlardan bir insan olmak istemiyorsunuz. Siz farklı varlıklar olmak istiyorsunuz. Siz baş tacı olmak istiyorsunuz. Halbuki sizin malınızın, mülkünüzün hiçbir kıymeti yok ve Allah istediği gün onları bitirir. Onlara geçmişten kıssalar hatırlatılıyor. Burada misal verilen o zengin kimse tıpkı Mekkeliler gibi müşrik. Onlara bu hatırlatılıyor. Tıpkı Mekkeliler gibi Allah'ı kabul eden ama Allah'a ortak koşan birisi. Tıpkı Mekkeliler gibi Allah'ı kabul eden ama ahireti kabul etmeyen birisi. Tıpkı Mekkeliler gibi Allah'ı kabul eden, melekleri kabul eden, cinleri bile kabul eden ama peygamberi kabul etmeyen birisi. Allah'ı kabul eden ama kitabı kabul etmeyen birisi. Allah Azze ve Celle onlara onlar gibisini misal veriyor. Sizden evvel de nice böyle müşrikler geldi geçti. Onlardan kimi zengindi, kuvvetliydi, taraftarları çoktu. Fakat Hiçbir zaman onların hesabında Allah yoktu. Onlar her zaman kendi hesaplarını yapıyorlardı. Ve bu mal mülk yok olmaz gibi düşünüyorlardı. Hiçbir zaman hesaplarını Allah'a dahil etmediler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle kendini onlara gösterdi. Kendisinin büyük bir kudrete sahip olduğunu ve her şeyin sahibinin kendi olduğunu, her şeyin kendi elinde olduğunu onlara ispat etmek istedi. Allah Azze ve Celle Mekke'nin müşriklerine bu kıssayı hatırlatıyor. Bunların benzerlerini herkes gündelik hayatında görüyor. Nice Karunlar geldi geçti kendinden bilenler. O malın mülkün kendi ilminden dolayı kendine verildiğini düşünenler. Kendisi çok çalıştığı için Allah'ın ona verdiğine inananlar. Kabiliyetli olduğundan dolayı bu mal mülkü kazandığını düşünenler. Halbuki hayvanların en zekisi tilkidir ama en zayıfı da odur. Hayvanların en aptalı balıktır, en etlisi de odur. Rızkı bol bol kendisine verilmektedir. Eğer her şey zeka ile olsaydı, peygamberler, filozoflar, alimler, dünyanın en zeki olanları, bilim adamları, dünyanın en zekileri olması gerekirdi. Hiç de öyle olmadığını görüyoruz. Demek ki mesele yalnız zeka ile alakalı değil. Allah onu onunla imtihan etmek istiyor, mesele budur. Allah katında malın mülkün kıymeti olmadığı için istediğine veriyor. Ama Allah katında ilim kıymetli olduğu için onu çalışana veriyor. Zengin olarak dünyaya gelenler çoktur. Hatta padişah olarak dünyaya gelenler de çoktur. Babası padişahsa kendisi de padişah olanlar çoktur. Ama yeryüzünde bir tane alim olarak doğan bulamazsınız. Çünkü Allah katında ne o padişahlığın kıymeti var. İnsanların kıymet verdiklerinin Allah katında kıymeti yok. Ne o malın mülkün kıymeti var. Olsaydı Allah firavunlara, nemrutlara verir miydi? Allah Azze ve Celle ilme kıymet veriyor. Allah Azze ve Celle takvaya kıymet veriyor. Allah Azze ve Celle gayrete kıymet veriyor. Salih amellere kıymet veriyor. Onun dışındaki şeylerin sadece imtihan için verildiğini bize haber ediyor. İnsan bunları görmek istemiyor. Marifeti kendinden bilmek istiyor. Rabbine şükredeceğine kendini övüyor. Rabbini öveceğine kendini övenler. Ben şöyle zekiyim, böyle zekiyim diye düşünenler. Başkalarını küçük görenler. O zekayı sen mi kendi kendine verdin? O aklı sen mi kendi kendine verdin? Allah Azze ve Celle sana vermese ne yapabilirdin? Hatta o zekayı verseydi ama başka imkanlar vermeseydi o zekanı kullanabilir miydin? Nice zeki insanlar var ki imkanları dar olduğu için hiçbir şey yapamadan bu dünyadan göçüp gidiyor. Nice zeki insanlar o zekalarını kullanamadan, yeryüzünde başarılı bir insan olamadan göçüp gidiyorlar. Allah haksızlık mı yapıyor? Allah Azze ve Celle onu öyle imtihan etmek istiyor. Önemli olan ahireti kazanması değil midir? Onu şununla imtihan ediyor, bunu da bununla imtihan ediyor. İmtihan soruları çeşitlidir. Dersler çeşit çeşittir. Her derste sorular farklı farklıdır. Herkese aynı soru sorulacak diye bir kanun yoktur. Önemli olan insanın bunu anlamasıdır, kendisinin yeryüzünde imtihanda olduğunu anlamasıdır. Sadece müşrikler mi böyle düşünür? Müslümanların içinden de böyle düşünenler olabilir. O yüzden Allah Azze ve Celle peygamberimize bile buyurur ki: "Mâ ramayte iz ramayt, velâkinnallâhe ramâ." Attığın zaman sen atmadın. Yaptığın hiçbir şeyi sen yapmadın. Öldürdüğün zaman o savaşta sen öldürmedin ama Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Hiçbir şeyi kendinden bilmeyeceksin. Allah Azze ve Celle bunu peygamberine söylüyordu. Hitap peygambereydi ama aslında öncelikle bütün Müslümanlara ve bütün insanlara idi. Allah insanın acizliğini anlamasını ister. Acizliğini anlamak insan için bir hazineye sahip olmaktır. Bediüzzaman'ın dediği gibi aczi kenzi. Aziyetimi bilmem benim için hazinedir. Benim hazinem acizliğimdir. Çünkü acizliğini anlamış insan Allah'a yönelir. Kudret sahibi olana yönelir. Dolayısıyla sonsuz kudret sahibinden yardım görür. O zaman büyük bir hazineye ulaşmış olur. O yüzden insan acziyetini anlamalı. Alaktan yaratıldığını unutmamalı. Çamurdan yaratıldığını unutmamalı. Acizliğini anlamalı. Bir mikrobun kendisini yatağa düşürdüğünü unutmamalı. İşte o zaman haddini bilir. Hadsizlik yapmaz. Ben çalıştım da bunları kazandım gibi konuşmaz. Zekiyim, o yüzden bana bunlar verildi diye düşünmez. Her zaman Allah'ı över. Kendini değil Allah'ı yüceltmek ister. Kendisinin biri hiç olduğunu bilir. Hiç olduğunu anladığı zaman insan Allah'ın ona yardımı bol bol gelir. Çünkü o artık hiçbir şeyi kendinden bilmemektedir. Kendinden bilmeyenler bir toplulukta, bir milletin içinde, bir cemaatin içinde, bir ailenin içerisinde başarıyı kendinden bilmeyenler, her şeyi Allah'tan bilenler ne kadar çoksa Allah'ın o topluluğa yardımı da o kadar çok olacaktır. Kendinden bilenler Allah'ın yardımından mahrum olur. Çünkü Allah artık ona vermek istemez. Onun ayağının daha çok kaymaması için, daha berbat duruma düşmemesi için. Çünkü ona verdikçe o daha çok kendinden bilecek. Daha çok azgınlaşacak, tuğyan edecek, haddini aşacak, kendini bir şey zannedip daha çok kibirlenecek. Allah kullarını sever ve böyle olduğu zaman ona verdiklerini kısar. Vallahu yakbidu ve yapsut. Neden? Neden Allah bazen kısar bazen açar? Çünkü Allah Azze ve Celle hem kullarını imtihan etmek ister, hem de kul azgınlaşacaksa Allah kısar. Eğer kul kendinin hiç olduğunu anlamışsa Allah açar. Bu kulun kendinden kaynaklanır. Allah kulunun durumuna göre ona muamele eder. Kul kendini hiç olarak görsün ki Allah ona daima açsın. Kendini bir şey zannettiği zaman Allah kısacaktır. Eğer onu defterden silmediyse, ama defterden silinmiş birisi ise o başka. Defterden silinmiş olan adama Allah verebilir. Zaten o defterden silinmiştir. Zaten onun artık ikaz edilmeye ihtiyacı yoktur. Artık Allah onu ikaz etmeye gerek görmemektedir. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışave. Allah onun kalbine mühür basmış, kulaklarına mühür basmış ve onun gözüne perde çekmiş. Artık o görmeyecek, duymayacak, anlamayacaktır. Böylelerini Allah verebilir. Çünkü artık onun için imtihan bitmiştir. Artık onun için ikaz yoktur. Artık onun kalbi mühürlenmiştir. Ama Müslüman ise, Allah Azze ve Celle onu ikaz etmeye gerek görüyorsa, hala defterden silinmemişse, tabiri caizse kalemi kırılmamışsa, ona vermeyecek ve kısacaktır. Burnunu sürttükçe sürtecektir. Aklının başına gelmesi için. İmtihanların bir sebebi de budur. Allah insanı imtihana sokar, bazen derecesini yükseltmek için, bazen bir günahını bağışlamak için, kefaret-i zunub olarak ahirete kalmaması için, bu dünyada ceza verilsin de ahirette kurtulsun diye. Bazen buna benzer sebeplerle, bazen iradesinin güçlenmesi için, bazen dayanıklı hale gelebilmesi, hadiseler karşısında yıkılmamayı öğrenmesi için, yükselmesi için, bazen de buna benzer sebeplerle o kendinin aziyetini anlamamıştır. Ona acizliğini anlatmak için Allah Azze ve Celle ona öyle imtihanlar hazırlamış olabilir. O kıssa bize neye önlem vermemiz gerektiğini öğretmek içindi. Allah'tan başka neye sırtını dayarsan daya hepsi yıkılır. İster mevki makam sahiplerine sırtını daya, ister mala mülke sırtını daya, ister baban padişah olsun ona sırtını daya, hepsi yıkılır. Yıkılmayacak olan sadece Allah'tır. Allah Azze ve Celle o yüzden bize neye sırtımızı dayayacağımızı öğretmek istiyor. Malına mülküne sırtını dayayanlara sesleniyor, onu götürür. Elinizden alır ona göre diyor. Ona güvenmeyin. Güvenecek yeri bilin. Tevekkül edeceğiniz Allah'tır. Malınıza, mülkünüze güvenmeyin. Ona tevekkül etmiş sayılırsınız. Mevki makam sahiplerine güvenmeyin. Onlara tevekkül etmiş sayılırsınız. Ondan sonra tevekkeltu alallah mı diyeceksiniz? Demeyin. Mala mülke güveniyorsan tevekkeltu alallah demeyeceksin. Tevekkeltu alemmeli diyeceksin. Ben malıma tevekkül ettim de o zaman. Ben mevki makam sahiplerine tevekkül ettim de o zaman. Falan milletvekilini tanıyorum. Falan genel müdürü tanıyorum. Hatta başbakanı tanıyorum de. Ona tevekkül ettim de. Valiye tevekkül ettim de. Emniyet müdürüne tevekkül ettim de o zaman. Neden tevekkeltu alallah diyorsun? Mala mülke güveniyorsan mala tevekkül ettim diyeceksin. Makam sahiplerine güveniyorsan onlara tevekkül ettim diyeceksin. Yalan söylemeyeceksin. İnsanlar farkında olmadan yalan söylüyorlar. Nice insanlar farkında değil, yalancıdır. İnsanlara güveniyor, Allah'a güvendim diyor. Mala mülke güveniyor, Allah'a tevekkül ettim diyor. Yalan söylüyor, farkına varmıyor. Kime tevekkül ediyorsan onu söyle. Firavunlara tevekkül ediyorsan tevekkeltu ala firavun diyeceksin. Ala Allah demeyeceksin. Allah Azze ve Celle Allah'ın dışında tevekkül edilenlerin hepsinin boş olduğunu anlatıyor. Allah isterse hepsini götürür. Ona göre diyor. Herkes haddini bilsin. Hem kendi haddini bilecek insan hem de başkalarının haddini bilecek. Hem kendisine tevekkül etmeyecek. Kendi zekasına, kendi kudretine tevekkül etmeyecek. Hem de insanlara da tevekkül etmeyecek. İnsanların da haddini bilecek, kendi haddini de bilecek. Kendine güvenenler kendine tevekkül etmiş olur. Bu da hadsizliktir. Başkalarına güvenenler de onlara tevekkül etmiş olur. Bu da başka bir hadsizliktir. Hadsizlikler çeşit çeşittir. Allah Azze ve Celle bize o iki olayı anlattıktan sonra, peygamberimize gelen o zenginleri anlattıktan sonra, işte bu zengini misal verdi. İşte o zenginlerin sonu böyle olabilir dedim. O zenginlere kıymet vermeyi Resulüm. Rabbin isterse onların malın mülkünü bir saniyede bitirir. Sen onlara kıymet verme ey Resulüm. Sen hakkı hakikati anlatmaya devam et. Hiç kimseye de güvenme. Onları kazanmak için de özel bir gayrete de gerek yok. Onların hidayete ihtiyacı var. Senin onlara ihtiyacın yok. Senin sadece Allah'a ihtiyacın var. Allah isterse onların malını götürür, yerin dibine sokar. Bunları ifade ettikten sonra dünya hayatını bize misal veriyor. وَاَدْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا اِنْ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. Onlara dünya hayatını misal ver. o zenginliğine güvenenlere ya da zenginlere güvenenlere, zenginliğini bir şey zannedenlere ya da zenginliği bir şey zannedenlere dünya hayatını misal ver ey Resulüm. O dünya hayatı keme su gibidir. Su gibi. Enzellahu mineseme, gökten indirdiğimiz su gibi. Bir yağmur gibidir. O yağmur ile, o su ile yeryüzünde fehtalata bih nebatul ard. Nebat çoğalır. Bitkiler birbirine karışır. Ormanlar meydana gelir. Ekin tarlaları meydana gelir. Bir sürü bitkiler oluşur. Sonra ne olur? Sonra ne olur? Fesbaha hashima tazruhu riyah. Rüzgarın savurduğu çer çöpe dönüşü verir. Halbuki insanların gözünde ne kadar da kıymetliydi. Dünya hayatını Allah Azze ve Celle buna benzetiyor. Dünya nimetlerini yani. Dünya hayatındaki nimetleri yani. Allah Azze ve Celle dünya nimetlerini suya benzetiyor. O su nasıl ki her taraftan bitkilerin çıkmasını sağlıyor. Ama sonunda öyle kalıyor mu? Hayır, öyle kalmıyor. Çer çöp oluveriyor. Rüzgar estiği zaman sağa sola savrulan çer çöpe dönüşüyor mu? Evet. İşte dünya nimetleri böyledir. Dolayısıyla dünya nimetlerine kıymet vermeyin deniliyor. Allah Azze ve Celle ne kadar hızlı bir şekilde olayı bitiriverdi. Fey takibiye ile ard arda önce şöyle oluyor sonra şöyle olmuyor mu diyor. İşte sizin bu dünya malınız mülkünüz buna benziyor. Süratli bir şekilde sonuca ulaşıveriyor. Bizim gözümüzü önünde canlandırmak istiyor. Kur'an'ın üslubu bu. Gözümüzün önünde canlandırıyor. Dünya hayatı, şu dünya nimetleri, şu apartmanlar, şu gemiler, şu uçaklar, şu tarlalar, şu bahçeler, şu altınlar, gümüşler. Bunların hepsi gözümüzün önünde canlanıyor. Ve sonra buyuruyor ki bu suya benzer. Yağmur nasıl ki yağdığı zaman her taraftan fışkırıyor. Ama sonra ne oluyor? Çer çöpe dönüşü veriyor. Allah Azze ve Celle bir cümle içerisinde sonuna geliverdi hemen. Halbuki bunlar insanlar kullanıyorlar, yiyorlar, uzun zaman bundan istifade ediyorlar. Ondan sonra çer çöp oluyor. Yağmur yağıyor, ağaçlar çıkıyor, ağaçlar 50 sene, 60 sene. Belki meyve veriyor, ondan sonra çer çöp oluyor, odun oluyor. Ama Allah Azze ve Celle o kısmı geçiveriyor. O kısmı geçiveriyor ve bizi hemen sonuca ulaştırmak istiyor. Bir an evvel o son noktayı bize göstermek istiyor. İnsanlar onu çok uzun görüyorlar ama aslında çok kısadır denilmek isteniliyor. Sanki bir anda oluyor. Yağmur yağıyor, ağaçlar çıkıyor ve sonra tekrar çer çöp oluveriyor. Yani sizin hayatınız aynen buna benziyor. Önem vereceğiniz kadar uzun yaşamıyorsunuz. Bu mal mülk elinizde bu kadar uzun zaman kalmıyor. Sanki yağdı yağmur ve bitkiler çıktı ve tekrar çer çöp oluverdi. Sanki hepsi bir saniye içerisinde oluyormuş gibi anlatılıyor. Bize dünya hayatının kısalığı anlatılmak isteniliyor. Dünya hayatı bu kadar kısa. 1000 sene yaşasan, öleceğin zaman sorsalar, nasıl geçti 1000 yıl deseler, buna benzer rivayetler Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan da gelmiş. Onun hakkında bazı rivayetler, nasıl bu kadar zaman nasıl yaşadın, nasıl geçti 1000 sene, 1200 sene? Bir evin önünden geçerken penceresinden bakıp geçersin ya, İşte aynen o kadar gibi hissediyorum demiş. Yaşlı insanlara sorun, size bunu söyleyeceklerdir. 80, 90, 100 yaşına gelen insanlara sorun. 90 yaşına geldin, ne anladın şu hayattan? Nasıl geçti 90 sene? Nasıl geçti bilmiyorum evladım diyecektir. Hiç anlamadım, daha kendimi çocuk gibi hissediyorum. Daha dün çocuktum. Nasıl oldu bu yaşa geldim? Hiç anlayamadım. İşte aynen öyle Allah Azze ve Celle bize adeta onu söyletmek istiyor. Ya da onu başka bir şekilde ifade ediyor. Yağmur yağıyor, bitkiler çıkıyor, tekrar çer çöp oluveriyor. Bir saniye sanki sürüyormuş gibi. Zaten de öyle. İnsanın geçmiş hayatı gözünün önünden bir saniyede geçip gidiyor. Bu şekilde Allah Azze ve Celle dünya hayatını gözümüzde, dünya nimetlerini gözümüzde küçültmek istiyor. Dünya hayatını da kısa göstermek istiyor. Şu dünya hayatı için şerefini beş para edenler, şu mal mülk için şerefini beş para edenler, kıymet verilmesi gerekene kıymet vermeyenler, kıymet verilmemesi gerekene kıymet verenler, ceza amelin cinsindendir. Elbette öyle olacak. Kıymet vermesi gerekene kıymet vermeyince insan, kıymet vermemesi gerekenlere kıymet verecek. Kıymet vermemesi gerekenlere kıymet verince, ceza olarak kıymet vermesi gerekenlere de kıymet vermeyecek. Ceza amelin cinsinden gelecek. Oradan tokadı yiyecek. Hep böyle olmuştur. Kıymet vermesi gerekenlere kıymet vermeyenler, kıymet vermemesi gerekenlere kıymet verirler. Çünkü kainat boşluk kabul etmez. Kalbinizde eğer bir boşluk varsa mutlaka onu bir şey dolduracaktır. Kalpte boşluk kalmamalı. Boşluk olursa onu bir şey doldurur. Allah ile doldurmazsanız malla mülkle dolar. Mutlaka dolar. Kalpte boş yer kalmaz. Allah Azze ve Celle bize dünya nimetlerini basit gösteriyor. Dünya hayatına önem vermemizi istiyor. Çünkü bu dünya hayatının sonunda ebedi cennet ya da ebedi cehennem var. Önemli bir meseleyle karşı karşıyayız. Bunu kim önemsemeyebilir? Kim bunu önemsiz görebilir? Ebedi cehennem nasıl önemsiz görülebilir? Ebedi cennet nasıl önemsiz görülebilir? Allah Azze ve Celle önemliye önem vermemizi istiyor. Size birisi dese ki biraz sonra aşağı indiğin zaman aşağıda 5 kişi seni bekliyor, ellerinde silah seni bekliyorlar, öldürecekler. Bunu önemsememek mümkün müdür? Hemen telefona sarılmaz mısınız? Polisi aramaz mısınız? Akrabalarınızı buraya çağırmaz mısınız? Çıkar gider misin? Önemli değil der misiniz? Önemli bir olayla karşı karşıya olduğunuz zaman önem verirsiniz. Duymazlıktan gelemezsiniz. Önemli değil diyemezsiniz. Önem verirsiniz. Size cehennem var deniyor. Cehennem var deniyor. Bunu söyleyen dünyanın en dürüst insanları, peygamberler söylüyor. Allah'tan vahiy aldım diyor. Hayatında bir kez yalan söylememiş olan insanlar söylüyor. Allah Azze ve Celle hayatında bir defa yalan söylemeyenlerden peygamberlerini seçiyor. Onlar söylüyorlar, bana vahiy geldi diyorlar. Neden yalan söylesin? Dünya malı mülkü içinse peygamberlerin hayatı rahat bir hayat değildir. Peygamberler, mesela Efendimiz'e bakacak olursanız çok zengin bir hayat yaşaması mümkün iken fakir bir hayat yaşıyordu. Ganimetler geliyordu, binlerce deve, koyun, keçi, altınlar, gümüşler. Hepsini dağıtıyordu, kendisine bir şey bırakmıyordu. Sahte peygamber olsa kendisinin cebini doldurmaz mıydı? Rahat yaşamaya çalışmaz mıydı? O gelenleri dağıtıyordu. Rahat yüzü görmüyordu. Herkes karnına bir taş bağladığı zaman o iki taş bağlıyordu. Bu kadar sıkıntılı bir hayat yaşıyordu. Neden böyle bir hayat yaşasın? O dürüst insanlar haber veriyor. Bana diyor melek geldi ve bana melek şöyle şöyle dedim. Neden yalan söylesin? Belki size haber veren insan yalan söylüyor olabilir. Sen aşağıda bekliyorlar diyen adam yalancı olabilir. Ama peygamberler yalan söylemez. Şehit şehit olurken söylüyor. Şehit şehit olurken diyor ki bir koku alıyorum. Dünyanın kokusuna benzemeyen bir koku Uhud tarafından geliyor. Enes bin Nadır diyor. Uhud tarafından cennetin kokusu geliyor. Dünyada hiç tatmadığım, duymadığım bir koku geliyor. Ölmek üzere olan insan neden yalan söylesin? Vücudundan oluk gibi kan boşalıyor. Tansiyon düşmüş, gözü gidiyor, ölüyor. O anda yalan söylemek akla gelecek iş midir? Şehitler neden yalan söylesin? Görüyorum diyor. Herkesin göremediğini görüyor. Herkesin alamadığı kokuyu alıyor. Neden yalan söylesin? Ciddi bir mesele var ortada. Dünyanın en dürüstleri buna haber veriyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin insanın yaptıklarının hesabını sormaması düşünülebilir mi? Bunca kötü insan var, kötülükleri yanlarına mı kalacak? Bunca iyi insan var, bunlar yaptıklarının mükafatını görmeyecek mi? Allah adaleti gerçekleştirmeyecek mi? Allah Azze ve Celle bize haber veriyor. Adaleti gerçekleştireceğini. Allah haber veriyor, kendisinin kudretini kainatta gösteriyor. Böyle bir kudret sahibi için zor diye bir şey yok ve olamaz. Bu kadar varlıkları çalışmakla yaratmış olamaz. Bu kadar varlıklar çalışmakla yaratılamaz. Her gün yenilerini yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor, öldürüyor, yaratıyor. Bu çalışmakla olabilecek bir şey değildir. Demek ki başka bir yolla oluyor. Hangi yolla oluyor merak ediyoruz. Allah da cevap veriyor. İza kada emran fe inneme yekulu lehu kun feyekun. Bir şeyin olmasını dilediği zaman sadece ol der. Olur. Sizin gibi çalışmaz. Ol deyince olduran bir kudret için zor diye bir şey olamaz. Ve Allah haber veriyor. Hesap soracağım diyor. Bunu insan nasıl dikkate almaz? Şöyle yaparsanız da cennetimi vereceğim diyor. Ebedi bir cennet. Bunu insan nasıl dikkate almaz? Dünya hayatına dalıp gidebilir. Allah Azze ve Celle dünya nimetlerine önem vermeyin derken buyuruyor ki وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ. Şu dünya hayatı dediğiniz şey oyun ve eğlenceden başka bir şey değil. Siz çocuk musunuz diyor yani. Çocuklar oyun oynar, çocuklar eğlence peşinde koşar. Çocuk musunuz? Şu dünya hayatı Allah katında eğlence ve oyundur. Siz çocuk musunuz? Dünya nimetlerini gözümüzde küçültüyor. Dünya hayatının kısalığını ortaya koyuyor. Dünya hayatı bir yönüyle bu kadar basit, bir yönüyle çok kıymetli. Çünkü bunun sonunda ebedi bir cennet olabilir. Ve şu dünyanın nimetleri insanı tatmin etmiyor. Hiçbir ses insanın kulağını tam tatmin edecek kadar güzel değil. Hiçbir lezzet insanın damak tadını tam doyuracak kadar güzel değil. Hiçbir şey insanı tatmin edecek kadar güzel değil. Hiçbir güzelin güzelliği insanı tam tatmin etmez. Hiçbir bilgi insanı tatmin edecek kadar çok değil. İnsan sonsuz bilgi istiyor. İnsan sonsuz güzellik istiyor. İnsan bu dünyanın lezzetlerinin dışında lezzet istiyor. Bu lezzetler insanı tatmin etmiyor. Bu bilgi, bu kadarcık bilgi insanı tatmin etmiyor. İnsan doyumsuz yaratıldı. ahireti istesin diye, sonsuzu istiyor ahireti istesin diye, ölümsüzlüğü istiyor ahireti istesin diye böyle yaratıldım. Ama insan dünya nimetlerini görünce onlara dalıp gidiyor. Kur'an on dünya nimetlerini gözümüze küçültmek için زُيِّنَ لِلنَّاسِ هُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَن۪ينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. İnsanlara önem verdikleri, insanlara şunlar güzel gösterildi: kadınlar, oğullar, kantar kantar altınlar ve gümüşler, hayvancılık, ziraatçılık, bahçecilik, şunlar, şunlar, şunlar. İnsanlara bunlar güzel gösterildi: kilo kilo altınlar ve gümüşler, atlar yani Mercedesler. Halbuki bütün bunlar dünya hayatının basit geçimliğidir. Zalike meta'ul hayatin dünya. Şunlar, şu sayılanların hepsi de dünya hayatının meta'ıdır sadece. Geçinesiniz diye, yaşayabilirsiniz diye bunlar size verildi. At verildi ki uzak mesafelere gidebilirsiniz diye. Atın üzerine binecektiniz. At sizin üzerinize binmeyecekti. Ona tapmayacaktınız. Mercedes'e tapmayacaktınız. Villalara tapmayacaktınız. O mala mülke sahip olacaktınız. O mal mülk size sahip olmayacaktı. Onlara gereği kadar kıymet verecektiniz. Sadece dünyada başarılı olabilirsiniz, rahat bir şekilde yaşayabilirsiniz diye verildi. Bunlara tapasınız diye verilmedi. قُلْ اَوْنَبِّئِكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. Allah Azze ve Celle size bundan daha güzel haber vereyim mi buyuruyor. Sizin bu taptıklarınız var ya, şu altınlar, gümüşler, şunlar, şunlar, şunlar, şunlar. Bunlardan daha kıymetlisini söyleyeyim mi? Allah katında takva sahipleri için hazırlanmış olan altından ırmakların aktığı cennetler, o sizin için daha hayırlıdır ve daha bakidir. Allah katında kıymetli olana kıymet vermeliyiz. İslam neden sürekli bu mesele üzerinde durur? Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde bu misale benzer ayetler var. Dünya hayatını Allah suya benzetmektedir. Başka yerlerde de geçiyor böyle ayetler. Dünya hayatı su gibidir diyor. Siz onu bir şey sanıyorsunuz. Yağmur yağıyor, her şey çıkıyor. Bir şey sanıyorsunuz, halbuki sonra çer çöp oluverecek. Bunu birkaç yerde anlatıyor. Dünya hayatının bir oyun ve eğlence olduğunu birkaç yerde anlatıyor. Oyun ve eğlence kısadır. Dünya hayatı da öyledir demek istiyor. Oyun ve eğlencenin peşinden çocuklar gider. Çocuk olmayın denilmek isteniliyor. Neden sürekli dünya hayatının, dünya nimetlerinin önemsizliği anlatılıyor? Allah Azze ve Celle bizim ruhban olmamızı mı istiyor? Kilise adamları gibi mağaralarda yaşamamızı mı istiyor? Evlenmeyelim, evlenmeyelim onu mu istiyor? Allah Azze ve Celle ne istiyor? Yaşamayalım, yemeyelim, içmeyelim onu mu istiyor? Tam tersine yiyin için diyor. Allah Azze ve Celle o zaman neyi kastediyor? Ruhbanlık İslam'da yok. Evleneceksin de, yiyeceksin de, içeceksin de. Peki o zaman ne söyleniliyor? Dünyada çalışacaksın ama dünya perest olmayacaksın deniliyor. Bu dünya malına, mülküne çok kıymet vermeyeceksin deniliyor. Bunlar senin ayağının altında olacak, kalbinde olmayacak deniliyor. Bunlar için şerefini beş para etmeyeceksin. Bunları düşünüp ahireti unutmayacaksın deniliyor. Dünya hayatından nasibini unutma diyor Allah Azze ve Celle. O kadar, dünya hayatından nasibini unutma ama asıl yönün ahirete olsun. Asıl ağırlık vereceğin ahiret olsun, dünyadan da nasibin kadar. Nasibini unutma, o kadar. Çok büyütme. Bu anlayış insanı hem yüceltir, maddeye değil manaya önem veren insan yücelir. Hem de böyle bir insan dünya nimetlerine kavuşamadığında morali bozulmaz. Böyle bir insan çökmez. Böyle bir insan psikiyatristlere gitmek zorunda kalmaz. Hiçbir şeyi olmasa da bilir ki zaten bu dünya nimetleri geçicidir. Bilir ki bu dünya nimetleri önemli değildir. Sonunda hepsi yok olacaktır. Kendisi de bir gün bu dünyadan göçüp gidecektir. Bunu bilir, ona göre düşünür ve dünya nimetlerine kavuşamadığı zaman üzüntü çekmez. Önemli görmemektedir. Önemli görmezseniz onlara ulaşamadığınızda moraliniz bozulmaz. Önemli görmezseniz onlara ulaşamadığınız zaman intihara gitmezsiniz. İntihara gidenler dünyayı sevmedikleri için intihar etmezler. Aksine dünyayı sevdikleri için intihar ederler. O çok sevdikleri dünyaya ulaşamamışlardır çünkü. Ama dünyayı koymaları gereken yere koysaydılar, o takdirde o dünyaya ulaşamasalar bile önemli görmeyeceklerdi. Çünkü zaten önem vermiyorlardı. O dünya nimetlerine kavuştukları zaman da kibirlenmezler. Dünya nimetlerine kıymet vermeyenler, dünya nimetleri hepsi onların olsa kibirlenmezler. Çünkü kıymet vermemektedirler. Bu insanı kibirden muhafaza eder. Allah ne güzel terbiye ediyor. Ne güzel anlayışlar kazandırıyor. Ne güzel kalplerdeki putları deviriyor. Ne güzel nefsi terbiye ediyor. Hakikaten de Rab'dir. Ne güzel terbiye etmektedir kullarını. Ne güzel bakış açısı kazandırmaktadır. Dünya nimetlerine önem verdirmemektedir. Dünya hayatının nimetlerine, ama dünya hayatının kendine, ahireti kazanma adına önem vermemizi istemektedir. Bize ahiretin olduğunu haber vermektedir. Ahireti kazanın demektedir. Dünya nimetlerini değil, ahireti kazanma üzerinde durun. Peygamberlerin hiçbirisi daha çok zengin olun dememiştir. Ama tüm peygamberler daha çok salih amel işleyin demişlerdir. Allah Azze ve Celle dünya nimetlerini gözümüze küçülttüğü halde bir takım hocalar ya da cemaatler ya da bir takım hareketler ortaya çıkıp memleketi kurtarmanın yolu olarak, Müslümanları bu durumdan kurtarmanın yolu olarak zenginleşmek gerektiğini söylüyorlar. Halbuki bakın Kur'an'a, Kur'an hiçbir yerde daha çok zenginleşin demez. Dünyadan nasibini unutma der, o kadar. Dünyayı koyman gereken yere koy der. Dünya hayatı oyun eğlencedir der. Bunu çok büyütme der. Şu sayılanları gözünüzde büyütmeyin der. Bunu defalarca söyler. Peygamberimiz uzun emelli olmayın der. Şu da olsun, bu da olsun, şu da olacak, şu da olacak. Sürekli daha uzun emeller, daha uzun emeller. Bunu yasaklar. Kur'an da bunu yasaklıyor, Efendimiz de bunu yasaklıyor. Müslümanlara gelince bakıyorsunuz, onlar daha çok zenginleşmenin yolunu öğretiyor, daha çok bunun üzerinde duruyor, bunu tavsiye ediyor. Bu peygamberi bir metot değil. Bu Kur'an'ı bir eğitim şekli değil. Müslümanların bugün bu duruma gelmesi fakirliklerinden değil. Tam aksine zenginleştikten sonra çökmeye başladılar. Lale devrinde çökmeye başladılar. Dünyanın en zengin oldukları zaman çökmeye başladılar. Dünyaya daldıkça dalmaya başladılar. Dünya nimetlerine gereğinden çok kıymet vermeye başladılar. Daha rahat aradılar. Daha rahatını aradılar. Daha lüks bir hayat aradılar. Allah da dünyayı elimizden çekti aldı. Dünya perest olanlara Allah dünyayı vermez. Eğer Müslüman iseler, eğer Allah onların defterini dürmediyse, eğer Allah onların kalemini kırmadıysa, Allah Azze ve Celle dünya perest adama, Müslümana dünyayı vermez. Aklı başına gelsin diye. Ahirete yönelmiş olan Müslümana ise dünyayı da verir, ahireti de. Osmanlı'nın yükseliş dönemlerini hatırlayın. Yükseliş döneminde de öyleydi. Yönümüz ahirete idi. Allah yalnız ahireti vermedi, dünyayı da verdi. Bu Allah'ın sünneti. Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz. Allah 100 bin sene evvel nasıl muamele ediyorduysa 50 bin sene evvel de öyle muamele etti. 10 bin sene evvel de öyle muamele etti. Bugün de öyle muamele eder. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Bize bu neden bildiriliyor? Allah'ın sünnetinin değişmeyeceği bize neden bildiriliyor? Len tecide ifadesiyle ve len tecide li sünnetillahi tebdile diyerek, len edatıyla kesinlik ifade eden, kıyamete kadar demek olan bu len edatıyla Allah Azze ve Celle neden bildiriyor? Asla diyor, yani dünyada da sonrasında da Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsınız. Neden bize bu bildiriliyor? Ona göre davranalım diye. Geçmiştekilere nasıl muamele edildiyse bize de aynen öyle muamele olacağını bilelim diye. Ve Allah'ın sünneti işte bu. Dünyaya dalanlara Müslüman iseler Allah dünyayı da vermez. Ceza olarak hem akıllarının başlarına gelmesi için, onlar yönlerini ahirete döndükleri zaman, bakın sahabe dönemine, ondan sonra yükseliş dönemlerine bir bakın, göreceksiniz yükseliş döneminde atalarımızın yönü ahirete idi. Allah onlara ahireti de verdi, dünyayı da verdi. Bu da sünnetullah. İn şekertum le ezidennekum buyurun mu çünkü. Şükrederseniz arttırırım. Şükredin ki Allah daha da arttırsın. Bu da sünnetullah. Ama dünyaya dalınca işte Allah Azze ve Celle dünyasını elinden almaktadır. Aklı başına gelsin diye. Dünya neye benzer? Bir uçurumun üzerindeki köprüye benzer. Bir uçurumun üzerinde tahtadan, adi bir tahtadan kırık dökük bir köprü. Çivileri çıkmış. Boyası yok. O köprü sizi karşıda çok mükemmel bir saraya götürüyor ama. Karşı tarafta o sonsuz uçurumun üzerinde o köprünün sayesinde karşı tarafa gidebiliyorsunuz. O karşıda öyle bir saray var ki içinde yok yok. İçinde ne ararsanız var. Altından, gümüşten, elmastan. Her türlü hizmetçi, her türlü nimetler ve sonsuz bir hayat. Oraya gidebilmeniz için bu köprüden geçmeniz gerekiyor. Bu dünyada yaşamayan, bu köprüden geçmeyen oraya gidemiyor. Asıl önemli olan o karşıdaki saray mıdır, köprünün kendisi midir? Maksudunuz ne olmalı? O saraya ulaşmak mı olmalı, yoksa o köprü mü olmalı? Saraya ulaşmak değil mi? Bütün köprülerden maksat sizi karşıya geçirmesi değil midir? O kırık dökük köprüye hayran olup, onunla meşgul olup, karşıdaki o ebediyet sarayını unutan ahmak değildir de nedir? O sarayı unutmuş, o kırık dökük köprüye hayran olmuş. Ona bakıp duruyor. Halbuki o köprünün çivisi çıkmış. Kırık dökük bir köprü, sallanan bir köprü. Onun neyine hayran oldun? Ona bakarken karşıdaki sarayı unutuyor. Köprüye bakıyor, bep burnunun önüne bakıyor. Hiç ileriye bakmıyor. Halbuki sen ilerisi için yaratıldın. Sen karşı taraf için yaratıldın. Köprüye bakıp kalıyor. sarayı unutuyor. Dünyaya dalanlar, ahireti unutanların misali buna benzer. Dünya nimetlerine dalmaktadır. Her gün çek senet hesapları yapmaktadır. Her gün şuyum da olsun, buyum da olsun, banka cüzdanını kabartma peşindedir. Ama bunu yaparken asıl sarayı unutmaktadır. Bu kimseye akıllı denilebilir mi? Allah Azze ve Celle bu kimseleri bu misali düşünmeye davet ediyor. Onlara şu misali ver ey Resulüm. Dünya hayatının misalini ver onlara. Dünya hayatı, dünya nimetleri gökten inen suya benzer. O su bitkileri çoğaltır ama sonra o bitkiler çer çöp olmaz mı? İşte aynen öyle, bu dünya nimetleri öyle olacak. O halde kıymet vermeyin. Bunlara kıymet vermeyin. Bu çalışmayın demek değil. Bu Müslümanların tembel tembel oturması demek değil. İslam'da ruhbanlık yok. Çalışmak var. Ama dünya perest olmadan, vazifelerini unutmadan, Allah'ı ve Allah'ın vereceği sarayı unutmadan, bu dünyanın kırık dökük olan bu köprünün tahtalarına dalmadan, bunları bir şey zannetmeden, eğer bu şekilde mal mülk kazanacaksa, ahireti unutmadan, Allah'ı unutmadan, vazifelerini yerine getirerek, eğer böyle kazanabiliyorsa, Allah Azze ve Celle ona bunu yasaklamıyor. Ama insanların büyük çoğunluğu böyle değildir. Böyle derler ama sonra o kırık dökük dünyaya dalarlar. Herkes kendini Hazreti Osman'a benzetmeye kalkıyor. Hazreti Osman'ın da malı mülkü yok muydu diyor. İslam'a şöyle yardımcı olmadı mı diyor. Şu kadar para vermedi mi, deve vermedi mi, at vermedi mi diyor. Sen Hazreti Osman mısın be adam? Kendini kimle kıyaslıyorsun? Normal bir Müslüman, hele hele bu zamanda yaşamış, şu toplumda yetişmiş, bu televizyonla büyümüş, şu okullarda yetişmiş, bu ana babaların elinde yetişmiş olan normal bir insan, Hazreti Osman gibi dünyayı koyması gereken yere koyabilecek mi? Bu kadar emin mi kendinden? Ebu Bekir Sıddıklar, Abdurrahman bin Avf'ları misal verenler, onlar gibi mi görüyorlar kendilerini acaba? Bu çok büyük bir risk almaktır. Bu kadar riske girmeye gerek yoktur. Sel gelseydi üzerinize, kaçamıyorsunuz, yüksek bir yere çıkmanız lazım ama sırtınızda çok ağır bir yük var. Çıkamıyorsunuz o yük yüzünden ve sel alıp götürüyor sizi. Dünyadaki malınız, mülkünüz ne kadar çoksa işte buna benzer. O sizi alıp götürür ve kaçamazsınız. Selden, depremden, dünya belasından kaçıp kurtulamazsınız. Yükseklere çıkacaksınız ama o sizin çıkmanıza engel olur. Sırtınızda bir çuval, ağır bir çuval. Haydi gel bununla yüksel. Kolay mı öyle? Merdivenlerin basamaklarından sırtında bir çuval yükle sen yükselebileceğini mi sanıyorsun? O kadar güçlü müsün? Ebu Bekir misin, Ömer misin? O kadar güçlü müsün? Sırtında bir çuval yük olacak ve sen bununla yükseleceksin ha? O kadar kolay mı sanıyorsun? Olur olmaz misaller verenler, bilsinler ki Kur'an hiçbir yerde zengin olmayı tavsiye etmez. Peygamberimiz hiçbir zaman zengin olmayı da tavsiye etmemiştir. Varsa göstersinler. Zengin olmak istiyorum diyenlere Efendimiz tavsiye etmiyorum sana demiştir. Yine de sen benim için dua et ya Resulallah diyenlere, bak bunu isteme, bunu kaldıramazsın demiştir. Yine de dua için ısrar ettikleri zaman dua etmiştir ve o dua edilenler kaybetmişlerdir. Kaybettiler. Önce ben kaybetmem kendimi diyorlardı. Sen benim için dua et ya Resulallah. Sen gerisine kafa yorma ya Resulallah. Ben taş gibi bir Müslümanım ya Resulallah. Öyle zannediyordu kendini. Zenginliğin ne kadar ağır bir imtihan olduğunu bilmiyordu. Öyle zannediyordu kendini. Çok cömert olan Abdurrahman bin Avf bile diyordu ki, Allah bizi fakirlikle imtihan etti, kazandık. Zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Abdurrahman bin Avf çok büyük miktarlarda bağış yapan birisiydi. Allah ona veriyordu, o da Allah yolunda harcıyordu. Kimse onun kadar harcayamıyordu. Buna rağmen o bile diyor ki Allah bizi zenginlikle imtihan etti, kaybettik. Fakirlik imtihanı bundan daha kolay. Müslümanları yatağa düşüren, Müslümanların çökmesine sebep olan fakir olmaları değil ki. Müslümanların yatağa düşmesine sebep olan zenginleşmiş olmalarıydı. Dünya sevgisiydi. Dünyaya sahip oldukça maneviyatlarını kaybettiler. Ölüm korkusu kalplerine girdi. Artık bu dünyada ebediyen kalmak istediler. Dünya sevgisi otomatikman ölüm korkusunu beraberinde getiriyor. Dünyaya çok sahip olanlar ölümden çok korkarlar. Dünyada bir şey olmayanlar ölümden çok korkmazlar. Ve onlar Allah'a daha çok yönlenirler. Çünkü dünyaları yoktur, bari ahiretimiz olsun derler. Ahirete yönelirler. Onun için ümmet-i Muhammed'in kurtuluşu için çözüm yolları arayanlar, reçeteler yazmaya kalkışanlar, Müslümanların bu durumdan kurtulması için zenginleşmemiz lazım diyenler, biz dünyanın en zengin devletiydik, ne çabuk unuttunuz? Demek başka bir şey oldu ki sonra bu hale geldik. Fakirlikten değil, tam tersine dünyanın en zenginiydik, dünyanın süper gücüydük. Efendimiz bize haber vermedi mi, dünya sevgisi ve ölüm korkusu kalbinize girdiğiniz zaman çökeceksiniz. Dünyada kıymet harbiyeniz kalmayacak, sizden çekinmeyecekler, size saldıracaklar dememiş miydi? Efendimiz gerçek sebebi söylüyor. Müslümanların gerilemesinin, çöküşünün, ümmetin çöküşünün gerçek sebebini söylediği halde başka şeyleri bize sebep diye yutturmaya çalışıyorlar. Fakirlik diyorlar, ondan bu hale geldiniz. Yani zengin olun diyorlar. Yani hastaya zehir veriyorlar. Panzehir diyerek. Panzehir diyerek zehir veriyorlar. Zaten biz dünyaya daldığımız için bu hale geldik. Bize diyorlar ki daha çok dünyaya dalmalısınız. Daha çok zengin olmalısınız ki bu durumdan kurtulabilirsiniz. Halbuki zaten bu yüzden bu hale gelmiştik. Allah Azze ve Celle bize bunları defalarca kitabında anlattı. Dünya hayatı dedi, bir su gibidir. Önem vermeyin. O bir şeyler çıkartır ortaya ama dünya hayatı sayesinde bir şeyler elde ederseniz fakat sonunda çer çöp olacak. Çok kıymet vermeyin. Ve kâne Allahu alâ kulli şeyin muktedirâ. Ve Allah Azze ve Celle her şeyin üzerinde muktedirdir. Hakiki iktidar sahibi olan Allah'tır. O size verir, dünyada yaşamanız için verir. Fakat bilesiniz ki siz muktedir değilsiniz. Muktedir olan Allah'tır. İktidar sahibi olan Allah'tır. Kainat üzerinde muktedirdir. Ve istediği zaman elinizden geri alıverir. Bu benim malım mülkümdür, kimse alamaz mı zannediyorsunuz? Sadece tabiat mahsulleri değil. Sadece tarım mahsulleri değil. Başka mal mülk de buna dahildir. Fabrikalar da buna dahildir. Altınlar, gümüşler de buna dahildir. Bir anda hepsi elinizden gidiverir. Allah her şey üzerinde muktedirdir. almak istediği zaman kimse engelleyemez. El malu vel banun zinatul hayatid dunya. Mal ve bu evlatlar, oğullar dünya hayatının zinetidir. Süstür yani. Yani süsün ne önemi var ki? Mesela insan kendisini süslese bir şeyle, o mu önemlidir, kendisi mi önemlidir? Ziynet yani. Ziynetin ne kadar önemi olabilir? Sen mi önemlisin, ziynetin mi önemli? Nasıl ki öyle düşündüğünüz zaman o ziynetin bir kıymeti kalmıyor. Aynı şekilde mal ve evlatlar, oğullar özellikle, Allah Azze ve Celle özellikle Arap toplumuna hitap ettiği için, haddi zatında bütün dünyada da öyledir. Oğullarını insanlar daha çok, oğullara düşkündürler. Oğlunun olmasını daha çok isterler. Genellikle böyledir. O yüzden Kur'an-ı Kerim burada oğullardan bahsediyor. Sizin için o oğullar süslenmiş. Süslenmiş. Siz onlara daha çok kıymet veriyor olabilirsiniz ama bilesiniz ki bunlar dünya hayatının ziynetidir. Kıymetsizdir. Ziynetin ne kıymeti olabilir ki? Siz kıymetlisiniz. Dünya nimetleri değil. Vel bakiyatu salihatu hayrun inde rabbik sevaben ve hayrun emele. Bunlar dünya hayatının süsüdürler, kıymeti yoktur. Ama bakiyatu salihat, el bakiyatu salihat, o baki olan salih ameller, devamlı olanlar, kalıcı olanlar, o salih ameller var ya, o salih ameller, onlar Rabbinin katında daha hayırlıdır sevap olarak ve emel olarak da daha hayırlıdır. Onları emel edinmelisiniz. Sevap olarak da daha hayırlıdır salih ameller. Onlar çünkü bakidirler, el bakiyatu salihat. Çünkü onlar bakidirler. Her şeyi bırakıp gideceksiniz. Onlar sizinle beraber gidecekler. Gerisi bu dünyada kalacak. Efendimiz öyle buyuruyor. Kişi öldüğü zaman üç şey onunla beraber mezara gider. İkisi geri döner, birisi kalır yanında. Ailesi, malı mülkü ve amelleri. Ailesi de döner, mal da döner. Yanında kalacak olan sadece kendi amelleridir. Gerisi geri döner. İşte vel bakiyatu salihat, salih olan, hayırlı olan ameller, baki olan amelleriniz, onlar sizin için daha hayırlıdır. O halde onlara önem vermelisiniz. Çünkü onlar sizinle gidecek ahirete. Gerisi bu dünyada kalacak. Ve emel olarak da, sevap olarak da bunlar daha üstündür. Yani bunlar karşılık olarak ahirette gideceği için, karşılıklar ahirette verileceği için ve ebedi bir cennet verileceği için daha hayırlı. Hem de emel edinmek istiyorsanız bunları emel edinmelisiniz. Daha fazla hayırlı amel işlemeyi emel edinmelisiniz. İlla da emel edinecekseniz bunları emel edinin. İnsanlar neyi emel ediniyorlar? Uzun emellidirler. Efendimiz bir gün üç tane çomak almış eline. Birini şöyle sağ tarafına koymuş. Birini önüne koymuş. Üçüncüyü de uzağa atmış. Buyurmuş ki bu yanımda duran, yanımdaki insandır. Önündeki onun ecelidir. Uzağa attığım ise onun emelidir. Kavuşmak istediği hayalleri, hayaller peşinde koşar ya insan, işte o uzaktaki olan odur. İnsan emeline doğru koşar. Ancak ecel daha yakındır, onu yakalayıverir. Ne güzel misal veriyor Allah Resulü. İnsan aynen böyle emeline doğru koşuyor. Sürekli emelleri var, sürekli emelleri var. Halbuki ölüm yanındadır. Ölüm yanındadır ama o ölümü düşünmemektedir. O sadece emelini düşünmektedir. Efendimiz bunu yasaklıyor. Uzun emelli olmayın buyuruyor. Uzun emelli olmayın. Uzun emelli olanlar helak oldular. Uzun emel insanı dünya perest yapar. O zaman insana emel denilen şey neden verildi? Madem emel zararlıdır, o zaman bu uzun emel duygusu insana neden verildi? Hocalar konuşurlarken derler ki, haset etme, haset iyi bir şey değil. Düşmanlık etme, düşmanlık kötüdür. Kin besleme, yani fıtratını değiştir demiş oluyorlar aslında. Adavet etme, haset etme, nasıl etmesin? Allah öyle yaratmış. Nasıl kin beslemesin, nasıl düşmanlık duygularını atabilsin içinden? Demeleri gerekirdi ki, düşmanlık duygularını filanlara karşı kullan. Hasedi filanlara karşı kullan. Şu duyguları şuna karşı kullan. Yön vermeliydiler. Fıtratlarımızı değiştiremeyiz. Haset olacak, kin olacak, düşmanlık olacak, o duygular olacak. Onlar bize Allah'ın verdiği manevi azalardır. Onlara ihtiyacımız var. El nasıl ki lazımsa, ayak nasıl lazımsa, göz ve kulak ve burun nasıl ki lazımsa, kin de lazım, nefret de lazım, düşmanlık duyguları da lazım, haset de lazım. Lazım olmasaydı verilmezdi. Ancak yanlış yerde kullanmamak lazım. Doğru istikamette kullanmak lazım, yerinde kullanmak lazım. Kafiri kıskanacaksın, Müslüman kardeşini değil. Haset duygusu verildi ki kafirleri kıskanalım. Onlar neden güçlü, neden biz güçlü değiliz diyelim, haset edelim, çalışalım. Adavet duygusu verildi ki kafire karşı o duygularımızı kullanalım. Onlara karşı düşmanlık besleyelim. Çünkü onlar düşmanımızdır. Düşmanına karşı dostluk besleyecek değilsin ya. Allah bu duyguları verdi ki şunu şurada filanlara karşı, şunu da şurada falanlara karşı kullan. Sen yanlış yerde kullanırsan gözünü yanlış yerde kullanmış gibisin. Bu manevi azaları yanlış yerde kullanmak, gözünü kulağını haramda kullanmaya benzer. Allah sana bu eli bu ayağı verdi ki hayırlı işler yapasın diye. Sen bununla haram yaparsan, bu nasıl ki bir mesuliyettir. Bu manevi azaları da haramda kullanırsan öyle bir mesuliyettir. Emel de bir manevi azadır. Evet, emel olarak Kur'an burada bize emel olarak daha hayırlıdır diyor. Eğer emel olacaksa insanda, yani insan bu duygulardan tamamen kurtulamaz. Sevap ister, insan mükafat ister. Allah Azze ve Celle duygularımıza hitap ediyor. Sizi ben böyle yarattım diyor. Siz sevaba düşkünsünüz. Siz karşılığa düşkün olarak yaratıldınız. Sizi böyle yarattım ki cenneti isteyesiniz diye. Ben sizi böyle yarattım diyor. Cenneti istemeniz için sevap arzusu verdim, karşılık arzusu verdim. Ama en güzel sevap budur. El-bakiyatü salihat. Salih ameller, baki olan, devamlı olan, size ahirette de fayda verecek olan salih ameller. Onların peşinden gidin. Onlar sevap olarak, karşılık olarak daha hayırlı. Aynı zamanda emel olarak da daha hayırlıdır. Emel olarak da daha hayırlıdır. Yani İlla emel besleyecekseniz bunun hayırlı amelleri emel edinin. Mesela bir emeliniz olsun. Mesela şöyle bir şey yapacağım deyin Allah için. Hayırlı bir ameli emel edinin. Emeliniz o olsun. Yeni bir nesil meydana getirmek emeliniz olsun. Emellerin en üstünü, hayırlı bir nesil meydana getirmek, yeryüzünde yeni bir İslam medeniyeti meydana getirmek, kafirlerin medeniyetinin yıkılması, yeryüzünde insana zarar veren şu zararlı medeniyetin yıkılması emeliniz olsun. İslam medeniyetinin kurulması emeliniz olsun. Yeni bir neslin inşa edilmesi emeliniz olsun. Bunlar sadaka-i cariyenin en güzelidir. Baki olan sadakalar, ameller. Sadaka-i cariye, insan ölür, amel defteri kapanır. Kapanıyor yani. Baki değil yani. Ama burada bakın, el-bakiyatu salihattan bahsediyor. Demek ki bazıları bakidir. Efendimiz buyuruyor, insan ölür, amel defteri kapanır, ama üç şeyden dolayı kapanmaz. Kendisine dua eden bir çocuğu vardır, onun duası kendisine fayda eder. Ölmüş halbuki kendisi. Ölmüş ama çocuğu ona dua ediyor. Sanki kendisi dua ediyor gibi sevap kazanıyor. Amel defteri bundan dolayı kapanmamış oluyor. Hayırlı bir ilim sahibidir, ilim bırakmıştır arkasında. Kendisi öldüğü gittiği halde o ilimden insanlar istifade ettikçe ona da yazılır, amel defteri kapanmaz. Ya da bir sadaka-i cariye bırakır arkasında, cami gibi, okul gibi, bir vakıf gibi bir şey bırakır arkasında, bir ağaç gibi. O ağaç ayakta durdukça, o vakıf ayakta durdukça, o cami görevini yerine getirdikçe ona yazılmaya devam edilir. İşte bunlar el-bakiyatü salihattan. Salih olan ama baki olan. Mesela namaz kılıyorsunuz, baki değil. Yani sizden sonra o yönden amel defteriniz kapanıyor. Bakiliği ahirette var, evet. Bu dünyada o da bir hayırlı amel olduğu için ahirette size onun karşılığı verilecek. O manada bakidir, evet. Ama amel defterinizin kapanmaması konusunu demin anlatmak istedim. Amel defteriniz kapanmışsa namaz, başkasının namaz kılması size fayda etmez. Ondan dolayı amel defteriniz kapanıyor. Namaz kıldığınız zaman amel defterinize geçiyor ve orada kapanıyor. Ama bu demin saydığım üç meseleden dolayı amel defteri kapanmıyor. Öylesi amelleri Efendimiz teşvik etmek istiyor. Yeni bir nesil meydana getirmek, sadaka-i cariye. Arkanızda hayırlı bir nesil bırakın. Sizden sonra devam etsin. Bir yerde bir çalışma başlatın, sizden sonra devam etsin. Bir okulda bir çalışma başlatın, sizden sonra devam etsin. Aileniz içerisinde, aşiretiniz içerisinde, mahallenizde bir çalışma başlatın. Sizden sonra devam etsin, sadaka-i cariyeniz olsun. Ölseniz de o devam ettikçe size yazılır. Ya Resulallah, el-bakiyatü saliha nedir dediler. İbn Abbas'tan da bazı rivayetler var, sahabeden bazı rivayetler var bu konuda. Hazreti Osman'dan rivayet var. El-bakiyatü salihat nedir dediler. Salih amel ama baki olan. Baki olan. Amel defterinin kapanmamasını sağlayan aynı zamanda. Aynı zamanda da ahirette de işinizi görecek olan, orada ebedi, baki bir hayatı kazanmanızı sağlayacak olan. Dedi Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, La havle ve la kuvvete illa billah. Bu beş kelimedir dedi. Bununla ilgili birçok rivayet var. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, tesbihatta söylediklerimiz. Onunla beraber kelime-i tevhid, La ilahe illallah. Bir de birkaç ayet evvelinde geçen, hani o Müslüman, o zengin arkadaşına, o müşrik olan zengin arkadaşına demişti ya, bahçene girdiğin zaman demen gerekmez miydi? La kuvvete illa billah. Bu benim marifetim değil. Kuvvet Allah iledir. Allah kuvvet vermezse olmaz. Bunu bana Allah verdi demen gerekmez miydi demişti ya hani. İşte onu, o da Efendimiz bir hadiste cennetin hazinelerinden bir hazine olduğunu ifade ediyor. Size cennetin hazinelerinden bir hazine söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Dedi ki, la havle ve la kuvvete illa billah. Cennetin hazinelerindendir. Bunu çok söyleyin. El-bakiyatü salihat da o söz aynı zamanda el-bakiyatü salihata dahildir. Esas itibariyle Allah'ın zikri kastediliyor. Ama Subhanallah diyerek, ama Estağfirullah diyerek, ama Allah Allah diyerek, ama Elhamdülillah ile, ama Allahu Ekber ile, ama La İlahe illallah ile, ama namaz ile, ama oruç ile, ama zekat ile, ama cihat ile, önemli olan el-bâkiyâtu salihata dahil olan bütün hayırlı ameller, sizin için bunlar daha hayırlıdır buyuruyor Kur'an. Bunlara ağırlık verin. Dünya nimetleri sonunda çer çöp olacak. Bunlar çer çöp olmayacak. Bunlar sizinle beraber kalacak. Ve o salih amelleriniz sizi baki bir hayatı kazandıracak. Hazreti İsa Aleyhisselam bir gün çöplükten geçiyordu. Durdu. Dedi ki, bakın dedi, burada kıymet verdiklerinizin hepsi var. İnsan kemikleri de vardı orada. Bakın dedi, dün kıymet verilen insanların kemikleri. Elbise parçaları vardı. Bakın dedi, kıymet verdiğiniz o güzel elbiseler. Yemek artıkları vardı. Bakın dedi, yemek artıkları, çok kıymet verdiğiniz o güzel yemekler. Sonunda hepsinin geldiği yer burasıdır. Bunu unutmayın. Dünya, bütün peygamberler dünyayı böyle tarif ettiler. Bunlar biraz evvel de ifade ettiğim gibi ruhbanlığa davet değildir. Bunlar ruhbanlığa çağrı değildir. Müslümanların tembel tembel oturması, çalışmaması değildir. Müslüman çalışkandır. Müslüman gayretlidir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ buyurulmuştur. Hayatımızın düsturu olması gereken bir ayettir. Boş kaldığın zaman başka bir işe koyul. Boş durma. Boş durma. فَاِذَا فَرَغْتْ boş kalırsan, bir işten feragat ettin, işin bitti, boşaldıysan, فَنْصَبْ dikileceksin ayağa, tekrar başka bir işe başlayacaksın. Kur'an bize bunu düstur edinmemizi istiyor. Peygamberimize bile bunu böyle emrediyor. Boşaldığın zaman hemen rahatsız olacaksın ve kalkacaksın. Yattığın zaman rahatsız olacaksın. İnsan olarak mecburiyetten yatacaksın. Keyfi yatmayacaksın. Zaman öldürmeyeceksin. Çalışacaksın ama dünya perest olmayacaksın. Bu dünya köprüsünde yürüyeceksin, durup kalmayacaksın, yatmayacaksın köprünün üzerinde. Ama karşıdaki sarayı unutmadan yürüyeceksin. Uçuruma düşmeden yürüyeceksin. Allah Azze ve Celle dünya nimetlerinin nereye koymamız gerektiğini öğretiyor. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Dünyayı koymamız gereken yere koymayı nasip eyle. Ya Rabbi, senin katında kıymetli olanlara kıymet vermeyi nasip eyle. Senin kıymet vermediğin şeylere kıymet vermeyenlerden eyle bizi. Ya Rabbi, seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi, İsrail'in yaptıklarını yanına bırakma. Ya Rabbi, senin yeryüzünde en önemli üç mescitten birisi olan Mescid-i Aksa'yı postallarıyla çiğneyen, bombalarıyla yakan, yıkan İsrail'i ve İsrail'in dostlarını kahru perişan eyle. Ya Rabbi, Müslümanların uyanmasını nasip eyle. Ya Rabbi, onlara karşı güç kuvvet nasip eyle. Ya Rabbi, onların güçlerini kuvvetlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi, güçlerini kuvvetlerini sil süpür yok et. Ya Rabbi, güçlerini kuvvetlerini sil süpür yok et. Lillahi Teala'l-Fatiha.